Ayrım 24.
Beterin beterini önlemek için yetkiye gereksinimleri vardı. Onun içinde milletvekillerine ultimatumun öğle saatinde bittiğini, tartışacak vakitleri olmadığını hatırlatarak güven oyu istedi. Konuştuğu sürece içeriye girmesini kimsenin önleyemediği Monsieur Pokitanov'un locasına kaçamak bakışlar fırlatıyordu. Başbakan yerine oturduğunda ne alkışlandı ne yuhalandı. Ezici, sıkıcı bir sessizlik oldu. Sonra Schuster'i başından beri desteklemiş olan peygamber sülalesinden saygıdeğer bir seyit ayağa kalktı. Kısa bir konuşma yaptı. Özgürlüğümüzün ve egemenliğimizin zorla elimizden alınması belki de Allah'ın emridir. Ama onları kendi ellerimize teslim edecek değiliz. Yeni bir sessizlik. Sonra aynı doğrultuda kısa bir konuşma daha. Mr. Pokitanov gösterişli bir biçimde saatine bakıyordu. Başbakan bunu görünce saatini çıkardı. 12'ye 20 vardı. Ürktü, bastonuyla yere vurdu. Oylamaya geçilmesini istedi. 4 milletvekili çeşitli bahaneler öne sürerek aceleyle dışarı çıktı. Geriye kalan 72 milletvekili hayır dedi. Çar'ın ultimatumuna hayır. Schuster'in gitmesine hayır. Hükümetin tutumuna hayır. Böylece başbakan istifa etmiş sayıldı. Bütün kabinesiyle düştü. Pokitanov kalktı, St. Petersburg'a çekeceği telgraf zaten hazırdı. Büyük kapı çarpılarak kapandı, yankısı sessiz salonda dalga dalga yükseldi. Milletvekilleri kendi başlarına kaldı. Kazanmışlardı ama işlerinden bu zaferi kutlamak gelmiyordu. İktidar ellerindeydi. Ülkenin yazgısı, anayasanın geleceği onlara bakıyordu. Ne yapabilirlerdi? Ne yapacaklardı? Bildikleri yoktu. Gerçek dışı, duygulu, karmaşık bir oturumdu bu. Bir bakıma da çocuksu. Ara sıra ileriye bir düşünce sürülüyor ve hemen vazgeçiliyordu. Amerika'dan askeri birlik göndermesini istesek? Niye gelsinler? Rusların dostu onlar. Çar'ı Japon İmparatoru ile barıştıran Başkan Roosevelt değil mi? Ama Schuster'e yardım etmek istemezler mi? Schuster İran'da çok tanınıp çok seviliyor. Ama ülkesinde adını duyan çok az. Amerikan yönetimi St. Petersburg'la Londra'yı kızdırmış olmasından pek hoşlanmayacaktır. Onlardan bir demir yolu yapmalarını isteriz. Belki bu öneriye bayılırlar, yardımımıza koşarlar. Belki. Ama gelmeleri 6 ay sürer. Çarsa 2 haftada burada olur. Ya Türkler, ya Almanlar, Japonlar neden olmasın? Rusları Mançurya'da ezmediler mi? Kirmanlı bir milletvekili, Şah'ın tahtını Japon Mikado'suna sunma önerisinde bulunacakken Fazıl patladı. Şunu iyice bilmeliyiz ki İsfahanlıları bile yardıma çağıramayız. Eğer savaşacaksak bu Tahran'da olacaktır. Tahranlılarla olacaktır ve şu anda Tahran'da bulunan silahlarla olacaktır. Tıpkı 3 yıl önce Tebriz'de olduğu gibi. Üzerimize 1000 kazak değil 50.000 kazak göndereceklerdir. Hiçbir kazanma şansımız olmadığını bilerek çarpışmış olacağız. Bu cesaret kırıcı konuşmayı başkası yapmış olsaydı suçlamaların ardı arkası kesilmezdi. Ama Tebriz kahramanından Adem oğullarının en ünlüsünden gelince sözcükler gerçek anlamını buldu, yani gerçeğin acı yüzü ortaya çıktı. O andan itibaren direniş önerisinde bulunmak zorlaştı. Ama Fazıl yine de bunu yaptı. Vuruşmaya hazırsak bu sırf geleceği kurtarmak içindir. İran daha hala İmam Hüseyin'in anısını yaşamıyor mu? Oysa o da önceden yitirilmiş bir savaşta çarpıştı, yenildi, ezildi, katledildi ve şimdi biz onun adını onurlandırıyoruz. İran'ın inanmak için kana ihtiyacı var. Biz İmam Hüseyin'in yoldaşları gibi 72 kişiyiz. Ölürsek bu parlamento bir anıt kabir olur. Demokrasi yüzyıllar boyu Doğu toprağına gömülür. Hepsi ölüme hazır olduklarını söyledi ama hiçbiri ölmedi. Davaya ihanet ettikleri için değil, aksine kentin savunmasını üstlenecek gönüller bulmuşlardı. Tebriz'de olduğu gibi Adem oğulları ilk sıralarda yerlerini almıştı. Ama bu çözüm değildi. Çar'ın birlikleri ülkenin kuzeyini işgal ettikten sonra şimdi de başkente doğru yürümekteydi. İlerlemelerini yavaşlatan tek şey havanın karlı oluşuydu. 24 Aralık günü düşük başbakan iktidarı zorla ele geçirmeye karar verdi. Kazakların, Bahtiyarilerin, jandarma kuvvetlerinin önemli bir kısmının yardımıyla başkenti egemen oldu ve parlamentoyu feshettiğini bildirdi. Pek çok milletvekili yakalandı. En etkin olanları sürgüne gönderildi. Listenin başında Fazıl vardı. Yeni rejimin ilk işi Çar'ın ultimatomunu resmen tanımak oldu. Nazik bir mektupla Morgan Schuster'e işine son verildiği bildirildi. İran'da sadece 8 ay kalmıştı. Soluk soluğa, çılgınca, baş döndürücü ve doğunun yüzünü değiştiren 8 ay. 11 Ocak 1912'de Schuster törenle uğurlandı. Genç şah onu Enzeli limanına götürmek üzere emrine kendi otomobilini ve Fransız şoförü M. Barley'i verdi. Ona veda etmeye gelen İranlılar ve yabancılar bir hayli kalabalıktı. Kimi oturduğu saraya gitmiş, kimi yol boyunca dizilmişti. Alkış yoktu ama binlerce elin usulca selamı, gözlerden akan gözyaşları vardı. Bir alay insan, terk edilen bir sevgili gibi ağlıyordu. Yol boyunca sadece ufak bir olay oldu. Bir kazak, konvoyu geçerken yerden bir taş aldı ve Amerikalıyı atar gibi yaptı. Eylemini tamamlayabildiğini sanmıyorum. Otomobil Kazvin kapısından çıkıp kaybolduğunda Charles Russell ile birkaç adım yürüdüm. Sonra tek başıma Şirin'in sarayına yöneldim. Beni karşılarken, "Çok üzgün görünüyorsun," dedi. Schuster'i yolcu ettim. "Ah, nihayet gitti." Doğru duymuş olduğumdan emin değildim, açıkladı. "Kendi kendime bu ülkeye hiç gelmeseydi daha iyi mi olurdu?" diyorum. Ona dehşetle baktım. "Bunu sen mi söylüyorsun?" "Evet, bunu ben, Şirin söylüyor." Gelişinde Amerikalıyı alkışlayan ben, her eylemini onaylayan ben, onu bir kurtarıcı olarak gören ben, Amerika'da kalmamış olduğuna üzülüyorum. Ne kusuru oldu ki? Olmadı. İran'ı anlayamamış olduğu da bundan belli. Gerçekten anlamıyorum. Krala karşı haklı olan bir bakan, kocasına karşı haklı olan bir kadın, subayına karşı haklı olan bir er iki kat ceza görmez mi? Zayıfların haklı olmaları hatadır. Rusların ve İngilizlerin karşısında İran zayıftır. Bir zayıf gibi davranmalıydı. Sonuna kadar mı? Günün birinde ayağa kalkması, modern bir devlet kurması, halkını eğitmesi, zengin ve saygın ülkeler arasına girmesi gerekmez mi? Schuster bunu denemeye kalkıştı. Bu yüzden ona saygım sonsuz. Ama daha az başarılı olsaydı bugünkü duruma düşmezdik diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Şimdi demokrasimiz yok oldu, toprağımız işgal edildi. Çar'ın emelleri hep böyleydi, bu er geç olacaktı. Felaket gelecekse bile geç gelmesi yeğdir. Sen Nasreddin Hoca'nın eşek hikayesini bilir misin? Nasreddin Hoca, İran'da Maveraü Nehir'de ve Küçük Asya'da fıkralarıyla efsane olmuş bir kişidir. Şirin anlatmaya koyuldu. Yarı deli bir hükümdar eşek çaldı diye Nasreddin Hoca'yı ölüme mahkum etmiş. Tam öldürülmeye götürülecekken hoca şöyle bağırmış. Aslında bu eşek benim kardeşimdir. Bir büyücü onu bu hale soktu. Bu eşeği bir yıl bende bırakın. Onu tekrar size benim gibi konuşma öğretirim. Hükümdar ilgilenmiş, hocaya söylediklerini tekrar ettirdikten sonra pekala demiş. Ama günü gününe bir yıl sonra eşek konuşmazsa ölümlerden ölüm beğen. Hükümdar gidince karısı hocaya, böyle bir şeyi nasıl söylersin diye sormuş. Eşeğin konuşmayacağını sen biliyorsun. Tabii ki biliyorum diye yanıtlamış Nasreddin Hoca. Ama bir yıla kadar hükümdar ölebilir, eşek ölebilir, ben ölebilirim. Şirin devam etti. Vakit kazanabilseydik, belki Rusya, Balkan veya Çin savaşına girerdi. Sonra Çar da ölümsüz değil, ölebilirdi. İsyanlarla tahttan indirilebilirdi. Sabretmeliydik, beklemeliydik. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyebilmeliydik. Doğu her zaman böyle bir basiret göstermiştir. Schuster bizi batılıların ritmiyle ilerletmek istedi, bizi yıkıma götürdü. Bunları söylerken acı çekiyordu. Ona karşı çıkmamaya özen gösterdim. Şirin devamla. İran bana şanssız bir yelkenliği anımsatıyor, dedi. Denizciler yeterli rüzgar olmamasından yakınıyorlar hep. Sonra birden Tanrı onları cezalandırmak istercesini bir fırtına gönderiyor. Uzun süre düşüncelere dalıp sustuk. Sonra sevecenlikle ona sarıldım. Şirin. Adını söyleyiş biçimim miydi? Sıçradı, benden uzaklaştı, kuşkuyla yüzüme baktı. Gidiyorsun. Evet, ama başka türlü. Başka türlü nasıl gidilir? Seninle gidiyorum. Cherbourg, 10 Nisan 1912. Önümde uçsuz bucaksız Manş Denizi sakin gümüş sularıyla uzanıyor. Yanı başımda Şirin. Bavullarımızda el yazması. Çevremizde belirsiz bir kalabalık, olanca doğulu. Titanic'e binen pek çok ünlüden söz edildi ama bu deniz devinin kimler için yapıldığı unutuldu. Göçmenler, milyonlarca göçmen, erkek, kadın ve çocuk için. Hiçbir toprağın beslemeyi kabul etmediği ve Amerika özlemi çeken onca insan için. Gemi tam bir dolmuş gemisi gibiydi. Southampton'dan İngilizleri ve İskandinavları, Queenstown'dan İrlandalıları ve Cherbourg'dan daha uzak diyarlardan gelen Yunanlıları, Suriyelileri, Anadolu Ermenilerini, Selanik veya Besarabya Yahudilerini, Hırvatları, Sırpları, Acemleri toplamaktaydı. Limanda gördüğüm doğulular bunlardı. Her biri serüvenci bir bakışa, bir iç açısına, bir dik kafalığa sahip görünüyordu. Hepsi batıya varır varmaz bir insan beyninden çıkma en güçlü, en modern, en sarsılmaz ürün olan bu gemiyle denize açılmayı bir ayrıcalık sayıyordu. Ben de farklı düşünmüyordum. 3 hafta önce Paris'te evlenmiştim ve yola çıkmayı erteleme nedenim sevgilime yaşadığı görkemli Doğu debdebesine eş bir balığı yolculuğu yaşatmaktı. Bu boş bir kapris değildi. Şirin Amerika'ya yerleşme düşüncesini uzun süre benimseyememişti. İran'ın uyanışı yarıda kesilmeseydi Şirin bu önerimi asla kabul etmezdi. Onu ayrıldığı ortamdan çok daha görkemli bir düş dünyasında yaşatmak istiyordum. Titanic bu isteğime tam uyan gemiydi. Bu yüzen saray doğudaki keyif ehilleri gibi zevkleri olan kişilerce inşa edilmişti. İstanbul'daki ya da Kahire'deki gibi insanı gevşeten bir Türk hamamı vardı. Palmiye ağaçlı verandaları, barfiksli jimnazyumu, çölde geziyor izlenimi edinmek isteyenler için elektrikli düğmesi basınca yürüyen devesi vardı. Titanik'te yalnızca bu egzotik görünüşün arayışı içinde değildik. Avrupa usulü eğlendiğimiz de oluyordu. İstiridye yemek, Lyon usulü pişirilmiş bir tavuğun keyfine varmak, 1887 Code Esturnel şarabını yudumlamak, Hoffman'ın masallarını ve Geisha'yı ya da Büyük Moğol'u yorumlayan orkestrayı dinlemek de cabasıydı. Bugünlerin bizim için değeri İran'daki gibi gizlenmek zorunda olmayışımızdı. Prensesimin Tebriz'deki, Zarganda'daki veya Tahran'daki evleri ne kadar rahat olursa olsun, aşkımızı 4 duvar arasında gizli tutma zorunluluğu beni rahatsız ediyordu. Artık birlikte olmanın, birlikte kol kola gezmenin keyfini sürüyor ve geminin en geniş kamarası olduğu halde, kamaramıza dönmeyip geç vakte kadar çevremizdeki bakışların üzerimize takılı kalmasından hoşlanıyorduk. En sevdiğimiz şeylerden biri de akşam gezintilerimizdi. Yemeğimizi yer yemez bir gemi subayını ve hep aynı subayı bulmaya gidiyorduk. O bizi bir kasanın önüne götürüyor, oradan el yazmasını çıkartıyor, güverteden ve koridorlardan geçerek Cafe Parisien'in rahat koltuklarına kuruluyor, rastgele birkaç dörtlük okuyor, sonra asansöre binerek güverteye çıkıyor ve açık havada öpüşüyorduk. Gecenin ilerlemiş saatinde el yazmasını odamıza götürüyor ve sabah aynı subay tarafından kasaya konuluncaya kadar yanımızda alıkoyuyorduk. Bu Şirin'in pek hoşuna giden bir tören, bir ayindi. Onun için de her gün aynı ayrıntıları aynı biçimde tekrar etmeye özen gösteriyordu. 4. gece el yazmasını Hayyam'ın şu dörtlüğünü bulunduğu yerden açtık. Ömür soluğumuz nereden geliyor diye soruyorsun. Uzun bir öyküyü özetlemek gerekirse derim ki okyanusun dibinden, her şeyi yeniden yutan okyanustan. Okyanustan söz etmesi hoşuma gitmişti. Tekrarlamaya kalkıştım. Şirin sözümü kesti. Lütfen. Boğuluyor gibiydi, kaygıyla yüzüne baktım. Bu rubayı ezbere biliyorum dedi. Ama birden ilk kez duyuyormuşum gibi bir duyguya kapıldım. Sanki anlatmaktan vazgeçti, derin bir nefes aldı, biraz sakinleşmiş gibiydi. Bir an önce varmış olmayı istiyorum, dedi. Omuzlarımı silktim. Yeryüzünde güvenle yolculuk yapacağımız bir gemi varsa o da bu gemidir. Kaptan Smith'in dediği gibi Tanrı bile bu gemiyi batıramaz. Böyle demekle onu rahatlatacağımı sanırken büsküdüm, ürküttüm, koluma yapıştı. Böyle konuşma, asla, dedi. Niçin böyle telaşlanıyorsun? Laf olsun diye söyledim. Bunu sen de biliyorsun. Bizde bir imansız bile böyle bir şey demeye cesaret edemez. Titriyordu. Aşırı tepkisini anlamakta güçlük çekiyordum. Yolda düşmemesi için kendisini tutmak zorunda kaldım. Ertesi günü kendine gelmişti. Onu eğlendirmek için geminin eğlence yerlerini gezdirdim. Elektrikli deveye bindirdim. Ama Şirin'i hiçbir şey oyalayamıyordu. Akşam yemeğinde sessizdi. Bitkin gibiydi. Güvertedeki gezimizi yapmamayı ve el yazmasını kasada bırakmayı önerdim. Yatmak üzere kameramıza çekildik. Rahatsız bir uykuya daldı. Onun için kaygılıydım. Ve bu kadar erken yatmaya alışık olmadığım için gecenin büyük bir kısmını onu seyretmekle geçirdim. Neden yalan söylemeli? Gemi buzdağına çarptığı zaman farkına bile varmadım. Çok sonraları çarpma ne zaman oldu diye sorulduğunda gece yarısından az önce yandaki kamerada yırtılan çarşaf sesi gibi bir şey duyduğumu hatırladım. O kadar. Herhangi bir çarpma duymuş değildim. Sonunda uykuya dalmıştım. Kapıya vurulup avaz avaz bağırıldığı vakit sıçradım. Saatime baktım, 1'e 10 vardı. Sabahlığımı sırtıma geçirip kapıyı açtım. Koridor boştu. Uzakta yüksek sesle konuşulduğunu duyuyordum. Gecenin bu saatinde bu normal bir şey değildi. Fazla kaygılanmadığım için Şirin'i uyandırma gereği duymadan ne olup bittiğine bakmaya gittim. Merdivende fazla telaşlı olmayan bir sesle kamerotlardan biri bazı küçük sorunlardan söz ediyordu. Kaptan bütün birinci sınıf yolcuların geminin en üstündeki güneş güvertesinde bulunmalarını istiyor. Karımı uyandırayım mı? Biraz rahatsız da. Kaptan, herkes dedi efendim. Kameraya dönüp Şirin'i uyandırdım. Son derece yumuşak bir biçimde, alnını okşayarak, kirpiklerini öperek, adını fısıldayarak, dudaklarını kulaklarına yapıştırarak mırıldanırcasına. Kalkman gerekiyor, güverteye çıkmalıyız dedim. Bu akşam olmaz, çok üşüyorum. Gezecek değiliz, kaptanın emri. Bu sözcük bir yıldırım etkisi yaptı. Hüdaya, Tanrım diye haykırdı. Acele giyindi. Onu yatıştırmak zorunda kaldım. Acelemiz olmadığını söyledim. Güverteye çıktığımızda görülür bir telaş vardı. Yolcular filikalara bindiriliyordu. Biraz önceki kamerot oradaydı. Ona gittim. Soğukkanlığından bir şey yitirmemişti. Önce kadınlar ve çocuklar. Şirin'i elinden tuttum. Filikalara doğru götürürken el yazması diye yalvardı. Bu karışıklıkta onu büsbütün kaybederiz. Kasada daha iyi korunuyor. Onsuz bir yere gitmem. Kamerot. Gitmek diye bir şey söz konusu değil diye araya girdi. Yolcuları 1 veya 2 saat için uzaklaştırmak söz konusu. Bana sorarsanız bu bile gerekli değil ama gemide kaptanın sözü geçiyor. Şirin inanmış görünmedi. Sadece sürüklendi ve buna karşı koymadı. Ta ki bir gemi subayı yanıma gelip, efendim bu yana size ihtiyacımız var diyene kadar. Yaklaştım. Bu filikada bir erkek eksik. Kürek çekmesini bilir misiniz? Chinspark körfezinde yıllardır kürek çektim. Rahatladı, Şirin'i ve beni filikaya bindirdi. Filikada 30 kişi kadardık. Bir o kadar da boş yer vardı. Birkaç deneyimli kürekçiyle filikaya binmem emredilmişti. Bizi pek de hoşuma gitmeyen bir sertlikle denize indirdiler. Küreklere asıldım. Nereye gitmek için? Hangi karanlık noktaya? Hiçbir fikrim yoktu. Kurtarma işiyle uğraşanlar da bilmiyorlardı. Sadece gemiden uzaklaşmaya ve yarım mil ötesinde beklemeye karar verdim. İlk dakikalarda hepimizin tasası soğuktan korunmaktı. Dondurucu bir rüzgar esiyordu ve gemi orkestrasının çaldığı havayı duymamızı engelliyordu. Uygun bir yerde durduğumuz zaman gerçeği aniden fark ettik. Titanik öne doğru kaykılmış, ışıkları tek tek söner olmuştu. Hepimiz heyecanlanmıştık, suskunduk. Birden biri seslendi, bu yüzen bir adamın seslenişiydi. Filikayı ona doğru yönelttim. Şirin ve diğerleri adamı Filika'ya çıkartmaya yardım ettiler. Az sonra başkaları da işaret verdi, onları da denizden topladık. Bu işe dalmışken Şirin bir çığlık attı. Titanik dikey bir biçim almıştı. 5 dakika öylece durdu, sonra yazgısının kendisini beklediği yere gömüldü. 15 Nisan günü bitkin, yorgun, üzgün haldeydik. Karpatya gemisinin güvertesinde Şirin yanı başımda sessizdi. Titanik'in battığını gördüğümüzden beri tek bir söz etmemişti. Bakışlarını benden kaçırıyordu. Onu sarsmak istiyor, kurtulduğumuzu hatırlatmak istiyor, çoğu yolcunun öldüğünü, şu güvertede kocalarını, çocuklarını yitirmiş kadınlar olduğunu söylemek istiyordum. Yine de ona öğüt vermekten kaçınıyordum. Bu el yazmasının benim için olduğu kadar onun için de bir mücevherden daha değerli, biraz da birlikte oluşumuzun nedeni olduğunu biliyordum. Bunca felaketten sonra yok oluşu Şirin'i ister istemez çok etkileyecekti. Bu işi zamana bırakmayı yeğledim. 18 Nisan gecesi New York limanına yanaştığımızda müthiş bir karşılama oldu. Gazeteciler kayıklarla gelmiş, ellerinde hoparlörlerle avaz avaz sorular soruyor, yolcuların bir kısmı da ellerinde hoparlör gibi ağızlarına tutarak yanıt vermeye çalışıyorlardı. Karpatya rıhtıma yanaşır yanaşmaz gazeteciler kurtarılanlarla doğru koşup aralarından hangisinin konuğu ayrıntılarıyla anlatacağını bulmaya çalışıyordu. Beni seçen Evening Sun'ın genç bir muhabiri oldu. Özellikle Kaptan Smith'in tutumuna ve yolcuların davranışlarına ilgi duyuyordu. Yolcular panik olmuşlar mıydı? Birinci sınıftaki yolcuların kurtarılmasına öncelik verildiği doğru muydu?
7. kaset, 1. yüz. Yanıtların her birini düşünüyor, belleğimi yokluyordum. Vapurdan inerken sonra da rıhtımda uzun uzun konuştuk. Şirin bir ara yanında durmuş, sessizliğini korumuş, sonra birden yok olmuştu. Kaygılanmam için bir gerek yoktu. Kuşkusuz bu yakınlarda olmalıydı. Beni flaş ışığı ile yaklaşan şu fotoğrafçının arkasında bekliyor olmalıydı. Gazeteci ayrılırken tanıklığım için beni kutladı. Daha sonra da konuşmak için adresimi aldı. Çevreme bakınıp duruyordum. Şirin'e seslendim. Sesim gittikçe yükseldi. Şirin yoktu. Beni bıraktığı yerden kıpırdamamaya karar verdim. Bekledim. 1 saat, 2 saat. Rıhtım yavaş yavaş boşaldı. Nereye bakmalı? Önce White Star'ın bürosuna gittim. Titanik'in şirketiydi. Sonra kurtarılanların yerleştirildikleri otelleri dolaştım. Hiçbir iz yoktu. Rıhtıma geri döndüm. Boştu. Bunun üzerine adresimi bildiği ve yatıştıktan sonra beni arayabileceği yere dönmeye karar verdim. Annapolis'teki evime. Uzun süre Şirin'den haber bekledim. Gelmedi. Bana yazmadı. Kimse benim önümde adını anmadı. Bugün kendi kendime soruyorum. Acaba böyle biri var mıydı? Doğu saplantılarımın bir ürünü müydü yoksa? İçindeki kuşku artınca, belleğim sislenince aklımı kaybedecek gibi olduğumda kalkıp odanın bütün ışıklarını yakıyor, eski mektupları çıkarıyor, onları yeni almışım gibi açıyor, kokularını içime çekiyor, bazı sayfalarını yeniden okuyorum. Bu mektupların ifadesindeki soğukluk bile içimi ısıtıyor. Bana yeniden yeni bir aşkı yaşıyormuşum izlenimlerini veriyor. Ancak o zaman yatışarak onları yerlerine koyuyor ve geçmiş anılara döndüğüm karanlıklara dalıyorum. İstanbul salonlarından birinde söyleni verilen bir sözcük, Tebriz'de geçirilen uykusuz geceler, Zargan'da kışının sıcaklığı. Son yolculuğumuzdan da şu sahne. Güverteye çıkmış dolaşıyor, karanlık bir köşede öpüşüyorduk. Yüzünü ellerimin arasına alabilmek için el yazmasını bir kenara bırakıyordum. Şirin bunu görünce gülmekten kırılmış, bir iki adım geri atmış ve tiyatroda oynar gibi gökyüzüne seslenmişti. Titanik'te rübaiyat. Doğunun çiçeği, batının çiçekliğinde. Ey Hayyam, yaşadığımız şu güzel anı görebilseydin. Kitabın sonu.